Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta çok güzel konulara girdik. Kendini bilmek dedik, marifetün nefs dedik ama siz çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. İnsanın kendini bilmesi sadece bu fiziki zeka ile olacak bir şey değil.
Evet.
Akılla olacak bir şey değil. Beyinle olacak bir şey değil ama esas kalbimizle, belki hocam tasavvufun da en büyük farklılığı bu diğer yaklaşımlardan. Çünkü tasavvuf işin içine kalbi katıyor. Tefekkür ediyorsunuz. Zikir, tefekkür, murakabe ve kainattaki yerinizi keşfediyorsunuz.
Evet.
Hocam bu nasıl oluyor? Yani çünkü bunu zor anlatıyoruz insanlara. Yani görünmediği için midir, bilinmediği için midir? Ne dersiniz?
Yani mesela fotoğraflarda hocam derinlik var mıdır? Yoktur. Yani iki boyutludur fotoğraf. Üçüncü boyut yok, derinlik yok. Şimdi duyularımız ve aklımız hayatta bize fotoğraf gibi bir manzara çıkartır. Derinlik olmaz. Ama derinlik olmadan da hayat olmaz yani.
Hocam üçüncü çok güzel.
Boyut.
Evet. Üçüncü boyutu ruhumuz yani.
Kalbimiz. Ruhumuz evet o bize veriyor.
Hocam şöyle düşün, bir ufak açıklama yapayım. İmam Gazali kalp, ruh hepsi aynıdır diyor. Yani kalp deyince hepsi meşhurdur.
Evet.
O kozalak şeklindeki et parçası değildir derler bizim sufiler.
Evet.
Kasıtları ruhtur. Şöyle hocam, İmam Gazali diyor ki ya diyor ruh diyor kalp tarafında bir yerde gizli. Orada bir irtibatı var. Ben şöyle benzetiyorum. Hani hocam filmlerde böyle bir flu bir şey oluyor. Oradan cup başka bir aleme geçiyorsunuz ya.
Evet, evet, evet.
Kalp o işte o flu bölge gibi.
Evet.
Bir tarafı emir alemine, ruh alemine bakıyor. Bir tarafı maddi aleme bakıyor.
Evet.
Et parçası ise et parçası. Öyle olması açısından çok önemli aslında. Yani vücutta en çok işi gören organ ve durduğu anda işimiz bitiyor yani.
Evet.
Şimdi o tefekkür nasıl olacak hocam? İşte meditasyon diyor mesela bu yoga yapanlar falan.
Evet.
Ve dünyada çok meşhur, aldı başını gidiyor esasında biliyorsunuz. Evet.
Şimdi sonuçta insanın kalbini harekete geçirmesinin formülleri var. En başta mesela sufiler aşk diyor ama bunun dışında başka yolu yok mu? Mesela şefkat ve merhamet de kalbi harekete geçiren bir şeydir hocam.
Evet.
İnsanın kendini insanlığa hizmete adaması da yine kalbini harekete geçiren bir şeylerdir. Ama bütün bunları kendi bencil arzuları için yapıyorsa o zaman değişiyor. Bunları kendini aşan bir şekilde. Mesela gözümüz her şeyi görüyor. Ama gözümüz kendini görmez.
Evet.
Göz kendini görse mesela ne olur? Diyelim ki katarakt gözün bir parçası sayılır yani. Ama o zaman başka hiçbir şeyi göremiyor. Şimdi narsist böyle. Narsist kendini görüyor ama kendi dışında hiçbir şeyi göremiyor. Onları sadece eşya olarak görüyor. Bir araç olarak görüyor, bir insan olarak görmüyor, bir değer olarak görmüyor. Dolayısıyla yapayalnız bir halde kalıyor. Aslında insanın kalbini açması demek, kalbini açması demek diğer insanlara gerçek anlamda empati yapması demektir. İnsanlarla kader birliği halinde olduğunu fark edip bütün insanlığın hatta bütün bir evrenin bir parçası olduğunu ama bütün bunların ötesinde ve üstünde de metafizik bir boyutun olduğunu fark eder insan. Öbür türlü aslında insan kendini kendi hapishanesine mahkum ediyor.
Eyvallah hocam.
Burada şeyin tefekkürün, zikrin, tahayyülün, işte insanlığa hizmet etmenin olağanüstü bir şeyi var, katkısı var.
Hocam sufiler sanki şöyle diyorlar, bu bütün beş duyumuzu açtığımız zaman dış aleme beynimiz çalışıyor.
Evet.
Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, işte elimiz dokunduğunun efendim anlıyor ne olduğunu. Hocam sufiler bunları hepsini kapatıyorlar.
Evet.
İlginç bir şekilde işte halvete giriyorlar mesela.
Evet.
Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halvethanesi var. Hacı Bayram Veli Camisi'nin altında.
Altında evet.
Söylüyorum ki yani orası ulaşılması kolay bir yer.
Görsünler çırağın nasıl
yani,
bir yer
olur. Yani 1,5 metre kadar yüksekliği var. Normal insan boyu 1,80. Yani bu 2 büklüm giriyorsunuz. Odaların uzunluğu ve genişliği de o şekilde. Uzanıp yatma imkanınız da yok. Orada tefekkür ediyorsunuz. Yani içimizde ruhumuz var. Ruh, bütün bu dış organlarımız kapandığı zaman ruh açılıyor.
Evet.
Mesela uyuduğumuz zaman rüyalar görüyoruz değil mi? Rüyada nerelere gidiyoruz? Kainatı geziyoruz, uzak uzak ülkelere gidiyoruz. Tarihte ölmüş şahıslarla görüşüyoruz belki, Peygamber Efendimizle belki görüşüyoruz.
Evet.
Yani ruha zaman ve mekan olmadığı için. İşte bu şu anda bütün dünyada en çok gelişen maalesef İslam dışı şey Budizm şu anda. En çok büyüyen İslam, belki ikincisi veya belki de bazen birincisi. Budizm, çünkü Budizm insanlara şunu söylüyor. Ya arkadaş, sen diyor çok yoruldun bu dünyadan. Maddeden bıktın artık, yoruldun. Yedin şişman oldun. Mutsuz oldun. Evet. Çok eğlendin işte, altın vuruş diyorsunuz. Gel ben sana bir hayat metodu öğreteyim. Bütün dünyayı terk et. Tefekkür et. Tefekkür aleminde yaşa sadece. Ve belli oranda insanlar da hocam hakikaten mutluluk da veriyor.
Evet.
Hem maddeyle uğraşmış bir insan birazcık ruhuna dönünce, ya bende de ilginç güçler varmış. Vay anasına be. Ben de öyle zayıf bir varlık değilmişim diye bir parça kendisini anlıyor, mutlu oluyor. Hayatı düzene giriyor bir parça.
Evet. Ama bu defa bir aşırılığı, başka bir aşırılık da bu defa. Yani şeyi kaybediyor, dengeyi kaybediyor. Friedrich Schun diye bir İsviçreli düşünce adamı, İsa Nurettin adıyla
Sufi aynı zamanda.
Sufi, İsa Nurettin adıyla Sufi oluyor. Mesela İslam'ı tanımlarken biz o açıdan çok bakmıyoruz. O batıdan geldiği için daha fazla farkında. Denge dinidir diyor yani.
Çok güzel hocam.
Denge. Şimdi beden ve ruh arasında denge. Akıl ile kalp arasında denge.
Mesela, hocam bu zevklerle alakalı ben çok bir iddiam, evet, var. Belki sizlere de bunu paylaşmış olayım. Yani İslamiyet, tasavvuf, İslam tasavvufu bütün bu mistik hareketler içinde insanın asli ihtiyaçlarını karşılamasına izin veren tek hareket neredeyse.
Evet.
Yani mesela siz Budist oldunuz. Eşiniz varsa ayrılmak zorundasınız. Boşayacaksınız eşinizi. Ben rahip olacağım. Çok dindar bir Hristiyan olmak istiyorum. Evlenemiyorsun. Malın mülkü terk etmek zorundasın. Hatta geçenlerde bir Budist hanımefendi saçını falan da kazıtmış hocam. Uzaktan bakınca erkek mi kadın mı olduğu da anlaşılmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Budizm'e giren sarı kıyafetler var biliyorsunuz.
Evet.
Saçlar tamamen kazıtılıyor. Yakından bakınca anlıyorsunuz. Diyor ki 3 tane erkek evladım var, artık bir daha onları elimi sürüp okşayamayacağım diyor.
Yani.
Ya bu da artık yani şimdi dengesizlik. Bir yanda hocam eğlenmek için çoluğun çocuğunu öldüren tipler. Hatırlarsan geçen hafta ondan konuşmuştuk.
Evet.
Gebeliği sonlandırma. Ya ben zevkli yaşamak istiyorum. Sakat çocuk istemiyorum. Katlanamam onun ağlamasını işte efendim işte sakat etrafında dolaşması. Keyfimi kaçırır. Onu öldüreyim diyen bir materyalist anlayış var. Bir yandan da artık ben ruhban oldum, rahibe oldum, Budist oldum. Çocuğuma dokunamam. Çünkü karşı cinsten ya.
Evet.
Bu kadar bir aşırılık bir yanda var. İslamiyet ise evliliğe izin veriyor. Normal şekilde yemeye, içmeye, mal mülk sahibi olmaya hepsine, evet, müsaade ediyor. Hatta bunu teşvik de ediyor.
Evet.
Şöyle mesela diyelim ki kıymetli hocam, dağda ikimiz tefekküre çıktık bir mağaraya.
Evet.
Çok aç kaldık. Ben size desem ki ya Ali Rıza hocam, zaten biz Allah'a kendimizi adamışız. Bırak oruç tutup ölelim desek cehenneme gidiyoruz.
Evet.
Kendimizi öldürme hakkımız yok.
Yok.
Orada bir tane olmadık bir hayvan yakaladık. Yani yenmemesi gereken bir hayvan. Yemek zorundayız. Birisi bir fıçı içki şarap bulduk. Dağın başında bulunmaz da hani. Uçaktan düşmüş diyelim ki. Bu uçak,
evet,
kalıntısı mesela. İçmek zorundasın. Ölmeyecek kadar.
Evet.
Çünkü Allah sana bu bedeni, yani İslamiyet denge dini hocam.
Evet.
Maddi zevkleri de ölçülü bir şekilde tatmin etmek. Yemek, içmek, evlenmek, mal mülk sahibi olmak, çoluk çocuk sahibi olmak hiçbir maneviyat engel değil.
Evet.
İlginç.
Şey, son zamanlarda şöyle bir şey de var hocam. Yani bedenini ve sağlığını önemsememeyi bir sufilik sanan insanlar da ya da İslam sanan insanlar da var. İnsanın bedenini ve sağlığını önemsemesi çok yerinde bir şeydir. Yani nedir? Diyelim ki yürüyüş yapması, spor yapması vesaire. Şimdi eskiden bunlara, bizim geleneğimize çok yeri yoktu. Çünkü insanlar doğal olarak çok hareketliydi.
Hocam tekkedesiniz. Kendi yiyeceğinizi kendiniz yetiştiriyorsunuz.
Evet.
Zaten tekkeye çıkmak hocam bir mesele. Çünkü tekkeler yüksek yerlerde oluyor.
Hmm.
Dağların tepesinde.
Evet.
Zaten oraya bir kere inip çıksanız yani, şehir merkezine hani, evet, şehirden bir şey getireceksiniz. Tekkenin ihtiyacı var. Bir kere indiniz çıktınız. 15 kilometre bunu hocam trekking diyor ona, dağlarda yürüyüş yapmış moda ya.
Evet, evet, evet.
Onu yapmış oldunuz.
Doğal olarak zaten yapıyordu.
Tabii.
Yani ama şimdi bunu doğal olarak yapamıyorsan, bunu bu yolla yapacaksan, insanın bedenini ve sağlığını önemsemesini bir kapitalizm mantığıyla yapmak yanlış.
Emanet mantığını yapmak güzel.
Aynen. Tam dediğiniz nokta, çünkü o da emanete hıyanet olur.
Çünkü Allah size güzel beden vermiş.
Evet.
Ve saat gibi çalışıyor.
Evet.
Ama siz düzensiz uyku, düzensiz, evet, beslenme, düzensiz hayat tarzıyla bunu mahvediyorsunuz.
Harap ediyorsun yani.
Hocam şunu da söyleyeyim yalnız. Geçenlerde Türkiye'de bir araştırma yapmışlar. 100 yaşın üzerinde 10 bin civarında vatandaşımız var.
Maşallah.
Hepsinin hayat hocam İslami hayat tarzı.
Hmm.
Abdestinde, namazında, böyle kendi halinde İslami dini manevi hayat sahibi olanlar yüzü aşıyor. Hmm. Ha diğer şekilde aşadığında illaki vardır. Yani bu imtihan dünyası çünkü. Herkes ama onlardan yok denecek kadar az. Hayatını mesela içkiyle geçirmiş, uyuşturucu geçirmiş insan hocam 100 yaşını bulabilir mi? Mümkün değil.
Evet.
Uyuşturucu kullanıyorsa 30'da 40'da belki yani kullanma şeyine göre 50'de yani
çok
gidiyor.
Çok küçük yaşlarda bile kaybediyor.
Veya gitmese bile yani hayattaki zarar veriyor. Hükmen yok manasına yani.
Evet.
İçki kullanıyorsa daha ki belki daha erken yaşlarda vefat ediyor. Ama bunları kullanmayan, haramlardan kaçan, kumar oynamayan, böyle kavga dövüşe girmeyen. İnsan niye kavga dövüşe girer hocam? Böyle haram işlendiği zaman kavga çok olur.
Evet.
Yani dün cuma namazına bir camideydim. Binlerce insan, çok dolu bir camiydi. Ya dedim ne güzel iş dedim, bak polis yok dışarıda.
Hmm.
Futbol maçına gidiyorsunuz. Yani nerede seyirci kadar polis var. İnsanlar lafta eğlenmeye gidiyorlar. Ama birbirlerini dövmek için de fırsat kolluyorlar.
Evet.
Birbirlerinin kafasına şişe vurmak, çakmak atmak değil mi hocam? Bozuk para fırlatmak için.
Evet.
Dedim şu camide kendi kendime hocam hoşuma gitti. Yani İslamiyet'in bize getirdiği huzur. Şurada dedim yani 1500 kişi var. Kavga yok, dövüş yok, gürültü yok. Bir tane polis yok, bir tane bekçi yok.
Evet.
Dedim bana nasıl oluyor hocam bu? Yani maneviyat sana huzur getirir, onu demek istiyorum.
Kesinlikle. Niye? Çünkü şey, kalbiniz harekete geçirdiği için başka insanları anlıyorsunuz. Haldeş oluyorsunuz yani. Empati kuruyorsunuz, acıyorsunuz, merhamet ediyorsunuz, şefkat ediyorsunuz. O insanlara hizmet etmeyi kendinize bir borç olarak görüyorsunuz yani. Ha tabii bu arada şey de belirtmek lazım hocam. Mesela İslam'ı hastalıklı bir şekilde yorumladığın zaman da bu defa ne oluyor? Çatışmalar oluyor.
Zaten bizim bu
Suriye'de olduğu
evet,
gibi,
tabii.
Afganistan'da olduğu gibi bakıyorsunuz şey mesela yolu nasıl buluyor? Ben bir tanesiyle konuşmuştum. Ya dedim yani Allah diyen birisine nasıl diyorum şey diyorsun, kurşun sıkıyorsun yani. Bu Müslüman, kelime-i şehadet getiren insan. Ama abi diyor, o şey diyor, mürtet diyor. Yani yolu bulmuş, onu mürtet sayıyor yani ya. Dinden dönmüş sayıyor. Dinden dönmesinden de kastı ne? Onun yorumunu kabul etmedi. Ya o bir yorum. Yani her yorumlar farklı. Yorumlardan dolayı bir insanı dinden çıkmış saymak yanlış bir şey. Esas neye bakacaksın? Amentü'ye bakacaksın yani.
Şimdi hocam tabii dini yanlış anlamak dediniz. Hakikaten maalesef bu tasavvuf anlayışı toplumumuzda çok hakimdi eski dönemlerde. Sevgi, muhabbet, ruh merkezli bir
evet.
inançtı. Şimdi hocam dindarlığın da maddi dindarlık boyutu var. Ruhtan uzak bir dindarlık.
Şekilci.
Tasavvufun savaştığı dindarlık budur.
Evet.
Şekilci, riya olan içinde. Dünya hayatına çok tutkun ama bir parça maneviyat yaşarsam kendimi kurtarırım diyen. Biraz bencil, egoist, seviyede kalmış bir
evet.
din anlayışı var. Tasavvuf ise hocam sevgiyi merkeze koyup, Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi aşkı merkeze koyup, Allah aşkıyla başlayınca artık bütün kainattaki kumlar bile sizin için sevimli hale geliyor.
Evet.
Yani kediler, köpekler, efendim kuşlar, dağlar ile, taşlar ile, seherlerde kuşlar ile
çağırayım Mevlam
seni diye ilahi yazıyorsunuz.
Evet.
Sordum sarı çiçeğe yani adın nedir? İşte çiçeğe at sorulur mu hocam?
Yani evet.
Annem babam var mı diye sorulur mu çiçeğe?
Yani.
Ama işte o manevi sevgi derecesine ulaşmışsanız ağaçlarla konuşacak hale geliyorsunuz.
Evet.
Sabah kuşlar öttüğü zaman sanki kuşlarla konuşuyorsunuz hocam. Haldeş oluyorsunuz.
Değil mi yani?
Yani bu insanı bile aşan bir sevgi. Maalesef son dönemlerde Batılılar da bunu keşfettiler. Çok akıllı oryantalistler tasavvufu kötü göstermeye çalışıyorlar ki İslam toplumlarında böyle kabalık, hoydatlık, katillik yayılsın. Acımasızlık, merhametsizlik. Aslında hocam bu İslam'la alakası yok. Her insanın fıtratında bu tür duygular var. Hele buna dini kılıf giydirirse ne güzel. Adam zaten gangster olacak normal şartlarda. Bıraksanız gidip bir gangsterlik yapacak bir yerlerde, çete kuracak ama dinle tanışınca ha kurdum çeteci olmasın, dini çete olsun da diyor. Adam öldürürken de diyor şey çekmeyeyim, vicdan azabı çekmeyeyim.
Evet.
Ona bahane. Ya hocam bu tabii işte hep nefsin uydurduğu sahte sevgiler, anlayışlar. Tasavvuf ise ruhu öne geçirerek, çünkü ruhumuz Allah ile irtibatı var.
Evet.
Onunla irtibatı içinde olduğu için de otomatik olarak güzeli ve doğruyu buluyor kendi kendine.
Evet ve yaşam çok daha böyle anlamlı ve özel bir büyülü bir hale alıyor. Şimdi şu duvar. Şimdi duvar ne, katı bir duvar diyorsun ama değil. Yani burada atomlar cıvıl cıvıl. Yani çekirdekte proton, nötron var. Etrafında elektronlar olağanüstü bir hızla dönüyor. Ve ilginç, mesela bir futbol sahasında bir tane misket koyalım hocam santral çizgisine. Bir tane misket. Bir misketi de parçalayalım, şeylere koyalım, kenarlarına koyalım. O santral çizgisindeki misket oluyor. Çekirdek oluyor, proton, evet. Nötron. O dağıttığımız bir tane misket, parçaladığımız misket kenarlara koyduğumuzda elektronlar oluyor. Koca bir stadyum bu yani. Geri kalan olduğu gibi boşluk. Olağanüstü bir hareket. Yani buraya baktığın zaman aslında duvarda gerçekten bir büyük boşluklar var, bir büyük hareket var. Atomlar bir halinde, semazenler gibi dönüp duruyor yani orada, proton, nötron, elektronlar vesaire.
Hem kendi etrafında dönüyor, hem bir kainatta dönüyor.
Dönüyor. Şimdi böyle bir baktığın zaman ortalığa, o zaman duvar bile duvar olmaktan çıkıyor yani, büyülü bir haline geliyor. İşte derinlik dediğim bu. O zaman her şey çok özel bir anlam ifade ediyor. Şimdi hasta insan hocam su içiyor, tadını alamıyor. Şimdi düşünsenize, susuzluktan kırılıyorsunuz, su içiyorsunuz ama tadını alamıyorsunuz. O tat derinliktir işte yani.
Hocam bunu İmam Rabbani'de çok güzel, harika bir şey buldum. Sırf akıl yoluyla diyor, hakikati bulmak demek, safra hastasına şekerin tatlı olduğunu iddia etmek gibidir. Yani hocam safra hastası olanlar şekeri acı tadıyorlarmış, nasıl bir şeyse. Tasavvuf ise diyor safra hastalığını yok ettiği için. Çünkü nefis zaten hastadır.
Evet.
Güzeli kötü, kötüyü güzel görür. Şu kainatta ne kadar suç varsa, kötü suçlar. Hepsi nefis işlemiştir. Niye? Nefis onlara hasta olduğu için. Zina yapmayı güzel görür, içki içmeyi güzel görür, adam öldürmeyi güzel görür. Tam tersine ruh sağlıklı olduğu zaman da bunları kötü görür. Şimdi istediğiniz kadar diyor safra olan bir adama şeker tatlıdır kardeşim de. Sen onun safra hastalığını tedavi etmediğin sürece adam buna inanmaz. Şeker ağzından acı gelir. Herkes tatlı dediği için de tatlı der ama
evet,
bu gerçek bir inanış
olmaz yani.
Olmaz diyor hocam. Şu
renk körleri gibi, renk körlerini de istediğin kadar de yani. Yok yani.
Onlar bize bakarak böyle olduğunu düşünüyorlar. Yoksa inandıklarından değil. Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var, kıssası var kıymetli hocam. Bir toplumda diyor bir mizah yapıldığı zaman kulağı duyanlar bir kere güler, sağırlar iki kere güler. İlk gülüşü, ya herkes gülüyor, ben de güleyim he he der. İnsanlarla beraber anlamadan. Sonra yanında da dürterek, ya
neyi anlattı?
O da kulağına bağırarak işte şu espri yapıldı deyince bu sefer gerçekten güler deniliyor. Evet. O yüzden hocam hakikaten insanın kendisini bilmesi, kainatı bilmesi, tefekkür etmesi, ruhunu kullanması çok çok önemli.
Burada aklıma şu geliyor hocam. Mesela biz burnumuzda koku alıyoruz diyoruz da aslında burnumuzla almıyoruz. Burnumuzda koku epitelleri var. Onlar aracılığıyla alıyoruz ve bunlar bir hafta kadar ömrü yenileniyor. Yenilenmezse koku alamayız. Şimdi insan da hiç durmadan kendini yenilemesi lazım. Hayatın kokusunu alabilmesi için, tadını alabilmesi için. Dilimizdeki hücreler, tad alma hücreleri de hiç durmadan yenileniyor. Cildimiz hocam 28 günde bütün cildimiz yenilenmiş oluyor.
Çok ilginç hocam.
Hiç durmadan aslında biz bir yanda cildimiz ölüyor, öbür yandan diriliyor.
O zaman hocam kendimizi hep yenileyelim tefekkürle,
evet,
düşünceyle, kalbimizi, beynimizi, hepsini hocam dengeli,
evet, kullanalım. Kesinlikle. Şimdi insanlar hocam o kadar sıradan, o kadar rutin bir yaşam tarzı sürdürüyorlar ki sonra yaşamlarının büyülü olmasını istiyor. Ya olmaz. Yani senin yaşamını bu kadar rutine bağlamaman lazım. O varlıktaki ve yaşamdaki Allah'ın seni hayretten hayrete bırakması için yaptığı şeyleri görmen lazım ki hayran olasın Allah'a ve yaşama da hayran olasın yani. Kıymet bilesin.
Hocam bu da akılla değil ruhla oluyor. Çünkü akıl sadece kendini savunmak, sadece hayatta kalmak.
Odaklı yürüyor.
Odaklı düşünüyor.
O gerekli ama o gerekli, yeterli değil.
Buna bir de yeterli ruhu değil.
eklemek lazım.
İlave ettiğiniz zaman bütün kainat size hizmet ediyor o zaman.
Evet, o zaman bambaşka bir şey oluyor yani.
Hocam
evet.
Akıl hayatta kalmak için uğraşır. Tek derdi akşam ne yiyeceğim, yarın ne içeceğim?
Evet.
Evim olacak mı, eşim olacak mı, arabam hangi marka olacak? Tamam, bunlar güzel. Ama hayatta kalmak, zaten Allah-u Teala bu özelliği karıncaya da vermiş. Denizdeki balığa da vermiş.
Evet.
Ve beyin güçleri bizimkinin milyonda biri kadar bile değil.
Değil,
çok,
evet.
Çok çok az. Hepsi hocam çok keyifli hayat sürüyorlar. Denizdeki balıkların çoğu şişman yani. Hiç öyle cılız falan yok. Bir şekilde gıda buluyorlar.
Evet.
Hatta hocam Mevlana Hazretleri bunu öyle güzel anlatıyor ki. Yani hayatın manası rızık endişesi olmasın diye. Ağacın içindeki diyor tahta kurtu. O kadar çok bol gıdası var ki ve ağacı da çok zevkle yermiş bu hayvan. Zevk almasa yer mi hocam şimdi siz yani. Akşama da kemirir misiniz? Dermiş ki ya böyle güzel helva. He. Acaba başka kimsenin böyle bu kadar tatlı helvası var mı?
Var mı?
Şimdi o kurt hocam büyük bir helva içinde yaşıyor ve yiye bitiremiyor. Bir elma kurdunu düşün hocam.
Evet.
Bütün evi barkı gıda maddesi.
Evet.
Şimdi düşün hocam, sen çok eder ya bazen bütün ağaçlar çikolata olsa.
Evet.
Bütün işte kayalar peynir olsa derler ya çocuk, evet. Çocuk kısmı böyle hayal kurarlar. Onların hayal değil, gerçek.
Evet.
Ve akıllı olmayan bir hayvan. Yani hocam bir herhalde elma kurdunun aklı yoktur.
Evet.
Okuyayım edeyim de falan yok. Şimdi diyeceğim Mevlana Hazretleri biraz böyle istihza ediyor aslında. Bütün kaygısı beslenme olan tiplere. Ya diyor bunu bir elma kurdu da yapıyor. Sen niye bütün
yani,
kafanı
buna
görüyorsun
olması
ki?
Olması lazım ondan.
Evet. Yani işte ruh hocam devreye girerse evet. O fark ortaya çıkıyor. Ruh devreye girmezse hani geçen hafta da söylemiştik. Böyle o fare şey gibi yarışı gibi bir tekerlekte devamlı koşturuyorsunuz.
Evet.
Teker döndüğü için siz yaşadığınızı zannediyorsunuz. Yol gittiğinizi zannediyorsunuz. Esasında hayatınız rutine bağlanmış.
Evet.
Hiçbir farkındalık yok. Anın farkında değilsiniz. Tabiatın farkında değilsiniz. Annenizin, babanızın, evladınızın hiçbir şey. Sadece bir eğlencenin farkındasınız.
Evet.
Biraz yeme içmenin farkındasınız. Hocam hayat mı vallahi aşkına ya?
Evet, kesinlikle. Şey, yaptığın iş hocam, ruh katmak diye bir deyim var ya.
Evet.
Şimdi yaptığın işe ruh katmadığın zaman, diyelim ki anne baba evde yemek pişiriyor. Ruh kattığı zaman o yemeğin tadı ile ruh katmadığı zamanki tadı asla birbirini tutmaz. Bir işçi çalıştığı yerde ruh kattığı zaman başkadır, katmadığı zaman başkadır. Yani dolayısıyla ruhsuz bir iş olduğun zaman onun ne tadı var ne tuzu var. İnsan da öyle. Yani insanın ruhu olduğu zaman tadı tuzu oluyor.
Hocam meşhur bir hani bu Kızılderili şeysi var ya, beyaz adamla Kızılderili bir yere gidiyorlar.
Hmm.
Kızılderili ikide bir oturup yani bekliyor ya diyor, beyaz adam hadi acelemiz var, ne yapıyorsun, niye oturuyorsun? Ruhumun bana yetişmesini bekliyorum diyor. Ruhum arkada kaldı diyor. Yani şimdi, çok güzel bir evet. Hocam bir şey.
Şimdi tam bu hikayeyi devam ettirmek lazım. O
evet.
Kadar hızlı yaşar hale geldik ki hocam, artık ruhumuz nerede unuttuk yani.
Hatta
vazgeçtik yani artık.
Hatta ruhumuz yok demeye başladık çünkü ruhu.
Evet.
Uzun süre görmediğimiz için
evet.
Çok arkada kalmış. Bu sefer artık ruhu da yok herhalde diyorsun.
O zaman ne oluyor hocam? İnsanlar ruhuyla yapması gereken şeyleri ya da ruhunun açlığını gidermesi için yapması gereken şeyleri beyin ve sinir sistemine uyguluyor. Antidepresanlarla, psikiyatrik ilaçlarla birlikte ne yapıyor?
Ruhun yokluğunu mu hocam telafi etmeye çalışıyor
aslında
sanki?
Aslında onu telafi ediyor tabii.
Ruh kaybolmuş, ortada yok.
Evet.
Ama ruhsuz da bu beden.
Aslında o ızdırap, iyi bir ızdırap. Aslında onu ruhunu aramaya yönelten bir ızdırap.
Keşke onu bastırmasa.
Bastırmasa. Şimdi mesela ne oluyor? Diş tedavisi de kanal tedavisi var. Kanal tedavisi nedir? Dişle beyne giden sinirleri kesiyorsun. İyi tamam, kes bir şey demiyoruz da. Yani kestiğin zaman sanki dişinde o ağrı yok mu? Var. Var da beynin haberi yok bundan. Yani ağrı aslında bedenin bir savunma mekanizması, sana haber veriyor. Bak şurada problem var yani. Şimdi araban var, gidiyorsun. İkide bir şey yanıyor. Yağla ilgili kırmızı ışık yanıyor. Yağın bitti diye.
Onu koparayım.
Kabloyu kopar. Tamam mı? Kırmızı ışık yanmıyor. Yanmıyor da araba gidiyor. Haberin yok yani.
Bir yerde toslayacaksın.
Toslayacaksın. Şimdi burada ne oluyor? Yani elbette bu psikiyatri gereksiz anlamında bir sorun çıkmasın ama mesela Stanislav Grof, transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden birisi. Şimdi diyelim ki insanlar psikospiritüel kriz deniyor buna. Yani mesela diyelim ki bir kaza yaşıyor ya da bir yakınını kaybediyor ya da bir aşk hali yaşıyor. Böyle birden pencereler açılıyor ona, öteler. Ve o esnada bazı davranışlarında şeyler oluyor, dengesizlikler oluyor. Ama o dengeye gelecek yani. Fakat o yani kalbi harekete geçmiş, aklıyla kalbi arasında bir denge kuracak. Ne yapıyor? Farmakolojik operasyon, dayıyorlar ilacı.
Adamı uyuşturup
uyuşturup adamın kalbini kapatıyor. Şimdi elbette bazı hastalar vardır, onlara psikiyatrik ilaçlar elbette verilmesi
hocam,
lazım.
Hocam biyolojik sıkıntı varsa eyvallah. Yani adamın yani beyninde biyolojik bir sıkıntı var.
Evet.
Bazı hormonlar işte fazla üretiliyor.
Dengeye
onu dengeye ama adam gayet sağlıklı bir adam. Beyninde bir sıkıntı yok. Dediğiniz gibi ruhunun eksikliğini fark edip bir şeyler yapmak istiyor. Sen de bu adama diyorsun ki şunu benzer bir kısa var hocam, belki duymuşsunuzdur. Körlerin yaşadığı bir köy var.
Hmm.
Oraya gören birisi geliyor.
Hmm.
Tabi adam işte duvarın arkasında şu var diyor, herkes ya olmaz nasıl bilir bunu falan, inanamıyorlar bir türlü. En son bu adamı yakalayıp kör doktorlar bunu tedavi ediyorlar. Ha diyorlar, gözlerine gelip burada bir şey bulduk diyorlar. Ve onları körleştirerek şimdi iş çözdük diyorlar. Adamın gözünü çıkararak yani bu işi hallettik diyorlar. Tamam o da bizim gibi oldu artık şimdi. Yani biz de şimdi bazen bu psikoterapiler insanların o duyarlılıklarını, hassasiyetlerini yok ederek normalleştirdiklerini zannediyorlar.
Yani psikoterapilere o anlamda ve psikiyatriye şey vardır, radikal eleştiriler vardır. Antipsikiyatri diye bir akım var. İşte siz her şeyi normalleştiriyorsunuz. Psikiyatri karşıtı hareket. Yani insanların bazı hastalıklarını tedavi ediyorsunuz. Bu iyi, gerekli bir şey ama insanların diyelim ki olağanüstü açılımlarına da engel oluyorsunuz.
Transpersonal yönlerine
engel oluyorsunuz.
Ben ötesi değil mi hocam yani?
Evet. Şimdi şeyde mesela Amerika'da psikiyatri ve psikoterapiye bir de din psikolojisi aşısı yapıyorlar. Diyelim ki insanların inançsal sıçrayışları oluyor. İnancın onu böyle daha bir üst kademeye geçirdiği noktalar var ama o esnada bazı şeyler de oluyor. Dışarıdan evet. Baktığınız zaman bazı davranış bozuklukları olabiliyor. Diyelim ki yeme içmeyle ilgili sorunları oluyor. İçe kapanma olabiliyor falan ama bunlar geçici ve pozitif şeyler aslında. Yani, ama sen onu hastalık olarak tanımladığın zaman o zaman şey oluyor, üstüne yürüyorsun. Onun kökeninde olan o ruhsal açılım imkanını da ortadan kaldırıyorsun. O şey oluyor, yanlış bir şey oluyor.
Hocam şimdi eserinizde bu hayatın anlamını sormuştuk. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür? Şimdi bir kısım işte terapilerde de geleceğini sen kendin tayin edebilirsin. Şu olabilirsin, bu olabilirsin.
Kaderini tamamen sen yazıyorsun.
Kader senin elindedir.
Evet. Bir tarafta kaderciler var. Bizim diyelim ki muhafazakar.
Ne yapsam boş ver.
Hiçbir şey. Aslında tembelliğini ve öğrenilmiş acizlikliğini örtüyor. Kader mader değil. Çünkü işine gelen yer de acayip de irade ortaya koyuyor yani.
Hocam şöyle yapıyor bu tür tipler. Mesela trafikte gördünüz ki taka bir araba. Arabada evet. Yani hiçbir muayene yapılmamış. Belli arabanın tipinden. Adam 140-150 basıyor. Sonra bir yer çarpınca da kadermiş be kardeşim. Ne yapalım? Kaderimiz de varmış gördük diyor. Ya senin kaderini o manada yani arabanın frenlerini muayene ettirmeden, tekerlerini evet. Kontrol ettirmeden, motorunu kontrol etmeden basıyorsun.
Ondan sonra?
Bir de adam solluyorsun. Sonra çarpınca da
kader diyorsun. Yani.
Kader diyorsun. Şimdi yani aynen bunun gibi.
Şimdi arabayı alırken kader demiyor. Ne yapıyor? Arabayı almak için çaba harcıyor, çalışıyor, uğraşıyor.
Yani evde oturup da Allah bana araba göndersin demiyor.
Evet.
Şimdi hocam bu geleceği belirlemek yani bu psikoterapiler bu konuda biraz bazen sanki şey yapıyorlar değil mi hocam?
Bir kısmı o konuda tabii bir kısmı hepsi değil. Bazıları geleceği insanın her şeyin belirli olması yönünde bir çizgi. O insanı hasta eder. Çünkü sonuç olarak biz ihtimaller dünyasında yaşıyoruz. Allah her an bir şeydedir. Her an bir yaratma halindedir. Her şey her an değişebilir.
Hatta şimdi, hocam belki ben de bunu güzelliği de görmek lazım bunda.
Tabii.
Şimdi yani herkes böyle her şey böyle insanın kendi çalıştığı kendi kaderimizi kendimiz yazsak kompütür programı gibi bir şey olurduk. Zevk olmazdı.
Evet aynen öyle. Aynen öyle. Bilgisayar oyununa dönerdi iş yani. Şimdi mesela bazı annelerde bu var. Şimdi diyelim ki yani erkeklerde de var da mevzu annelere geldiği için diyorum. Böyle evde her şey belirli olsun ister. çocuklar bir şeyi yerinden kaldırmasın, eşi mutfakta herhangi bir şeyin yerini değiştirmesin, giriş saatleri, çıkış saatleri, yatkı saatleri, kalk saatleri belli olsun ya. O zaman şey gibi oluruz ya,
hatta robot hocam, gibi oluruz. Hatta yani. Hocam çocukları programlayıp ıspanağı sevsin, pırasayı sevsin. Yani çocuk tabii ki belli sağlıklı beslenmek için bazı şeyleri sevmeli ama çocuğun fırsatı kabul etmiyor. Evet. Zorla her şeyi kabul ettirme. Bu çok yanlış, annelerimiz bunu yapmasın lütfen. Allah herkesi ayrı yaratmış. Birisi eti çok sever, diğeri sebzeyi çok sever. Tabii dengeleyeceğiz ufak ufak böyle. Evet. Ama çocuğun fıtratını tamamen 180 derece değiştirmek. Veya bir kısım çocuk işte yüzmeyi sever, diğeri bisiklete binmeyi sever. Diğeri oturup kitabı okumayı sever.
Evet.
Yani çok fazla oynamamak lazım bu fıtratla. Yani kötü olmadığı sürece.
Ufak bir kusuru var. Tamam, o kusur elbette ama... Çocuğun kişiliğinin üzerine yürüyorsun. Ya değer mi o kadar? Diyelim ki milletin ortasında çocuk bir küçük hata yaptı milletin ortasında. Diyelim küçük çocuk pırt yaptı. Ya tamam, yani yapmaması lazım ama şimdi mesela milletin ortasında o anne olarak, baba olarak sen onu rezil edersen iyi mi edersin?
Hocam şimdi karne zamanında mesela ben şimdi üzülüyorum. Biz de bunlara denk gelirdik. Ya çocuk 9 aylık, niye onu almadın? Onu alıyor, niye 11 almadın? Gerçi 11 diye not yok da mesela evet. O sistemde. Böyle şey yapıyoruz, ümitleri kırıyoruz yani. Ruhları örseliyoruz hocam.
Evet, kişiliğini eziyorsun. Sonra çocuk büyüdüğünde de sen küçükken ona sen çocuksun yapamazsın, sen çocuksun edemezsin de üstüne git. Sonra büyüdüğü zaman da bir baltaya sap olamadın. Yani sen çocukken bunu bu kadar ezmişsin. Gerçi şimdi bizim kuşağımızdı o ezme modeli. Şimdi şey modeli başladı.
Yine aşırı bir uç. Bu sefer çocuklar tamamen başıboş.
Evet, gibi. Yani çocuğun her istediğini yapmayı şey zannediyor. İyi bir şey zannediyor. Bak, bu çocuğa zarar, her dediğini yapman çocuğa zarar yani. Çocuk bir şeyi elde etmek için çaba göstermesi gerektiğini bilmesi lazım.
Hocam
yani.
Buraya şuradan geldik. Geleceğini bilmek, belirlemek. İşte burada Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Yani kendimiz yapabildiğimiz her sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
Evet.
Ama bileceğiz ki sen istediğin çocuğa iyi terbiye ver.
Evet.
Yani bir yerde kader devreye giriyor. Yani işler rast gitmeyebiliyor. İşi gücü bozulabiliyor. Evlilik hayatı yürümeyebiliyor.
Evet.
O zaman hocam teslim olmak da çok rahatlatıyor insanı.
Tabii.
Ben elimden geleni yaptım ya Rabbi.
Evet.
İyi bir eş seçimi için uğraştım. Ama bu evlilik yürümedi. Ne yapalım?
Evet.
Ya Rabbi, iyi bir işe girmek, iyi bir başarılı baba olmak için çok çabaladım ama bazı işler denk gidiyor hocam. Bir işe giriyor, her gün herif yükseliyor işinde.
Evet.
Diğeri de kötü bir firmaya giriyor. Bir kere kötüye girdiği için de oradan çıkamıyor. Belki başına borç şey yapıyor.
Sarılıyor, evet.
Bu da intihar etmese gerek yok. Şimdi bakıyorsunuz hocam bir takım iş adamları. Hele Japonya'da çok meşhur bu. İşteki en ufak bir başarısızlık.
İntihar.
Eşittir intihar. Yani gidip patronla konuşma falan gerek yok. Ailenize gitmeye de gerek yok. Hemen gidip intihar ediyorsunuz.
Bu şeyde olmuştu hocam, hatırlar mısınız? Üçüncü köprünün inşaatında.
Osman Gazi Köprüsü'ndeydi hocam. Öyle hatırlıyorum ben.
Üçüncü köprü.
Orada da olabilir. Japonların olduğu her yerde. yani adam hesaplamaları yanlış yapmış herhalde. İntihar ediyor.
Yani şey tamam. Yani bir ceza vermeli belki kendisine insan. İnsan da kendine ceza verebilir ama bu intihar biçiminde olmamalı yani.
İşte bu zaman yani kaza ve kaderi inkar etmek.
İnkar etmek.
Ben evladımın kaderini ben yazarım. İşte efendim şunu yaparım, bunu yaparım demek. Kendi kaderim kendi elimde demek. Bunlar aşırı iddialar hocam. Hocam başka bir soruya geçiyorum yine sizin eserinizden. Ölümden başka bir yaşam var mıdır? Bu da bugün hocam psikoterapide çok ciddi sıkıntı.
Evet.
Yok deyince hayatın manası kayboluyor.
Evet, ya da şimdi tabii normalde psikolojinin bu konuda suskun olması lazım ama psikoloji ne yapıyor? Agnostik olması lazım. Yani bu konuda bilim olarak beni aşan bir mevzudur ama psikolojide egemen olan yaklaşıma bakıyorsunuz. Bu konuda negatif bir tutum içerisinde. Mesela bir anket okumuştum. Tanrı'ya inanma konusunda, Allah'a inanma konusunda hocam en düşük şeyler psikologlar.
İlginç.
Evet, en çok inananlar fizikçiler, sadece bilim insanları arasında yapılan, akademisyen arasında yapılan araştırmalar.
Çünkü kainatın büyüklüğünü görünce haftalası duruyor bir yerlerde.
Psikologlar şeyde çıkıyor aşağıda. Şimdi bu şey olmuyor yani. Bu nokta doğru olmuyor yani.
Hocam belki bu psikoterapistler insanlarla konuşup onların belli problemlerini çözünce, ya ben de büyük adammışım, bak adam şöyle geldi, böyle işte geri gitti, iyi oldu falan, terapi yaptım. Bir özgüven mi veriyor acaba? Yani kendini büyük, yani hasta insanların karşısında olunca
tabii.
Kendini biraz sağlıklı ya. okulda ettiği için kendini büyük görüyor. Ama işte o astrofizikçi ya kainata bir bakıyor ki, yani sen bırak kendini, bırak senin köyünü, bırak senin şehrini, yaşadığın işte o cicili bilgi siteyi.
Evet.
Ya diyor, Türkiye'yi de bırak diyor. Dünya bile diyor bir toz değil.
Yani.
Yani bir kum tanesi kadar bile büyüklüğü yok. Hatta onu da geçtik. Galaksilerimiz, Samanyol galaksisi bile bir nane değil.
Yani.
Şimdi öyle olunca ya diyor, bu büyüklük karşısında bir saygı duruşuna geçmek lazım.
Evet.
Halbuki psikolog hocam, bazı hocam doktorla da oluyor bu.
Evet. Ya
verdim ilacı, iyi ettim herifi diyor. Adam sakat geldi, bir ameliyat yaptım, düzelttim, dimdik yürüyor diyor şimdi. Ya diyor, ben de tanrı mıyım acaba diyor. İlaç verdik, adam iyi oldu, konuştuk, herifi terapi ettik. Yani hocam fizikte bu şansınız yok.
Evet. Bir kısım şeyde psikologda böyle bir şey vardır. Peygamber havasına girme şeyi vardır. Tarzı vardır. Psikologlar da buna dikkat eder, şey derler. Dikkat çekilen konulardan bir tanesidir. Bir kısmı da işte şey, insanların inançlarıyla ilgili alana girmeyi kendilerine bir şey olarak görür. Vazife olarak görür. Orayı sarsar. Halbuki sana hangi problemle gelmişse o problemin çerçevesinde kalman lazım yani.
Hocam Freud'un kızı veya torunu, Anna Freud herhalde.
Kızı.
Tanrı diyor, yani şey, peygamber diyor. Bu psikologlar diyor, psikiyatristler artık peygamber endamıyla yürümeye başladılar.
Hmm.
Eleştiriyor esasında.
Evet.
Yani siz dini eleştiriyorsunuz.
Evet. Ama kendinizi
peygamberleri kabul etmiyorsunuz. Bir yandan da kendinizi peygamber zannediyorsunuz diyor.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Sadım.
Güzel, verimli bir program oldu. Kendimizi bilmek, kendimizi bulmak. Hocam şu şiirinizi okuyayım, böyle bitirelim ya. Mevla'dan bu almışsınız bu beyitleri.
Evet.
Ey insanoğlu, hazine bulursun ama ömür bulamazsın. Sen uğraş da kendini bul. Kendindeki gizli hazineyi araştır, kendini bul. Bul ama dikkatli ol, kendini çaldırma. Bu hak yolunda açık göz bir hırsız pusu kurmuş seni bekliyor. Bu hırsıza dikkat et de kendini çaldırma diyor hocam.
Evet, kendini, özellikle günümüzde kendini çaldırmak çok yaygın bir şey haline geldi.
Modaya çaldırırsın, eğlenceye kendini çaldırırsın, kariyer
sevdasına
çaldırırsın. Hocam biz kendimizi Allah'a, peygambere, dinimize, maneviyata çaldıralım. Zaten böyle bir şey yaparsak bütün diğer hepsi hocam ayağımızın altına seriliyor herhalde. Yapmazsak da hepsi boş gibi,
evet,
geliyor.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.